Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 71. Ayrım. İlk kasvetli papirüs manzarası belirip uçsuz bucaksız ufku kaplayınca Nakanto'nun yeğenleri Pruva'da yerlerini aldılar ve dümendeki Meren'e dar kanalda sazların arasından görünmeyen dönüşleri işaret etmeye başladılar. Nil yükseldikçe bataklıkta da su artmış ve kuru yer kalmamıştı. O yüzden günlerce kıyıya çıkamadılar. Ama onları kuzeye doğru götüren rüzgar değişmedi ve üçgen yelkenleri iyice şişirip sazların arasından gelip sokan böceklerin bulunduğu bataklıktan hızla ilerlemelerine yardım etti. Fen sık sık rüzgarın doğal olmayan bu yardımseverliğini düşünüyordu. Sonunda Taita'nın Eos'tan aldığı güçleri kullanarak elementleri kendi dilediği gibi yönettiğine karar verdi. Bu durumda bataklığın içindeki yolculuk dayanılmaz değildi. Taita'ya fazla ihtiyaç duyulmuyordu ve o da seyir işini Meren ile Nakanto'nun yeğenlerine, diğer bütün konuları da Tinat'a bırakabiliyordu. Fen'le ikisi günlerinin ve gecelerinin büyük bir kısmını ön güvertedeki özel köşelerinde geçirmekteydiler. Konuştukları konular arasında başı çeken, birinci olarak Taita'nın Eos'ta karşılaşması ve ikinci olarak da Font'u, onun mucizevi olanaklarını keşfetmesiydi. Fen, onun Eos'u tanımlamasını duymaktan asla bıkmıyordu. "Gördüğün en güzel kadın o muydu?" "Hayır Fen, en güzeli sensin." "Çenemden kurtulmak için mi söylüyorsun, yoksa bu doğru mu?" "Sen benim minik balığımsın ve bütün okyanusların en tatlı yaratığı olan altın bir dorado'sun." "Ya Eos? O da bu kadar güzel değil miydi?" "Çok güzeldi. Ama katil köpek balığı da güzeldir. Onunki uğursuz ve ürkütücü bir güzellikti. Bedenleriniz birleştiğinde benimle olduğu gibi miydi?" "Tıpkı ölümle yaşam kadar farklıydı. Onunla soğuk ve zalim bir birleşmeydi. Oysa seninle sıcak, sevgi ve tutku dolu oluyor. İkimiz birleşince ruhlarımız da gizemli bir bütünlüğe ulaşıyor ve ayrı ayrıyken olduğundan daha güçlü bir hal alıyor." "Ah Taita, sana inanmayı o kadar çok istiyorum ki. Niye Eos'a gidip onunla birlikte olduğunu biliyorum ve anlıyorum ama yine de kıskançlıktan içim içimi yiyor. İmbali erkeklerin birçok kadından zevk alabileceğini söylerdi. O sana zevk vermedi mi?" "Onun şeytani temasından nasıl tiksindiğimi anlatacak kelime yok. Ağzından çıkan her kelimeden, ellerinin ve bedeninin her temasından hem korkuyor hem de iğreniyordum. Beni öyle kirletiyordu ki bir daha hiç temiz olmayacakmışım gibi geliyordu." "Sen böyle konuşunca artık kıskanmıyorum. Sadece çektiğin acılar için sana karşı büyük bir şefkat duyuyorum. Acaba hiç huzur bulabilecek misin? Font'un mavi sularında yıkanınca hem yaşlılık yüklerinden hem de günah ve suçluluk duygularından arındım. Bana yine Font'u anlatsana. O maviyle kuşatıldığında neler hissettin?" Taita yaşadığı mucizeyi bir daha anlattı. Sözleri bittiğinde Fen bir süre konuşmadı ve sonra "Volkanlar patlayınca Font da Eos gibi yok oldu," dedi. "O yeryüzünün can damarı. Doğanın tüm yaşamını kontrol eden ve dirilten ilahi gücü. O asla yok edilemez. Yoksa bütün canlılar da ölür. Peki hala varsa ne oldu şimdi ona? Nereye gitti?" "Gelgit ve ay tarafından emilen denizler gibi yeryüzünün özüne çekildi." "Bir daha insanlar ulaşamayacak mı ona?" "Bence hayır. Zamanla tekrar yüzeye çıkacağına inanıyorum. Belki de yeryüzünün uzak bir köşesinde çıkmıştır bile." "Nerede Taita? Nerede çıkacak?" "Sadece Eos'un bildiği kadarını biliyorum. Yine büyük bir volkanla muazzam bir su birikintisine yakın bir yerde olacak. Ateş, toprak, hava ve su. Dört element." "Font'u bulan biri çıkacak mı?" "Kuzeyde uzaklarda bulunan Etna volkanı püskürdüğünde yeryüzünün derinliklerine çekilmişti. O zamanlar Eos'un ini de oradaydı. O da alevlerden güç almıştı. 100 yıl boyunca Mavi Nehir'in yeniden yüzeye çıktığı yeri aradı. Bu kez Ay Dağları'nda buldu. Şimdi de yine yer altına indi. Sen ne kadar genç kalacaksın Tayita? Kesin olarak söyleyemem. Eos 1000 yıldan uzun bir süre genç kaldı. Bunu böbürlenmelerinden ve anılarından biliyorum. Şimdi sen de fontta yıkandığına göre sana da öyle olacak demek ki dedi Fen. 1000 yıl yaşayacaksın. O gece kabuslar içinde ağlayıp sayıklayarak Tayita'yı uyandırdı. Sonra uykusunda onun adını söyledi. Tayita bekle beni, geri gel, beni bırakma. Tayita onun yanaklarını okşayıp göz kapaklarını öperek yumuşak bir şekilde uyandırdı. Yaşadıklarının rüya olduğunu anlayan Fen boynuna sarıldı. Sen misin Tayita? Gerçekten sen misin? Beni bırakıp gitmedin mi? Seni asla bırakmayacağım dedi Tayita. Bırakacaksın. Sesi hala hıçkırıklarla kesiliyordu. Tayita asla diye tekrarladı. Seni tekrar bulmam çok uzun sürdü. Bana o aptal rüyanı anlat Fen. Peşinden canavar maymunlar mı kovalıyordu yoksa çimalar mı? Fen hemen cevap vermedi. Hala kendine gelememişti. Sonunda fısıldayarak aptalca bir rüya değildi dedi. Anlat bana. Rüyamda yaşlanmıştım. Saçlarım seyrelmiş, ağarmıştı. Gözlerime dökülüyordu. Derim kırışmış, ellerim kemikli pençelere dönmüştü. Belim bükülmüştü, ayaklarım şişmiş ağrıyordu. Arkandan atıldım ama sen o kadar hızlı yürüyordun ki yetişemedim. Ben yere düştüm ve sen de bilemediğim bir yerlere gittin. Yine rüyasını yaşamaya başlamıştı. Sana seslendim ama beni duymadın. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bu sadece bir rüya. Tayita ona sıkıca sarıldı ama Fen şiddetle başını salladı. Bu gelecekle ilgili bir görüntü. Arkana bile bakmadan dönüp gittin. Uzun boylu ve dimdiktin. Bacakların güçlüydü. Saçın da gür ve parlaktı. Uzanıp Tayita'nın saçını kavradı ve büktü. Tıpkı şimdiki gibi. Tatlım benim, kendini böyle üzmemelisin. Sen çok genç ve güzelsin. Şimdi belki öyle. Ama sen hep böyle kalacaksın, oysa ben yaşlanıp öleceğim. Seni yine yitireceğim. Soğuk bir yıldıza dönüşmek istemiyorum. Seninle kalmak istiyorum. Tayita elinde çağların bilgeliği olduğu halde onu rahatlatacak sözleri bulamadı. Sonunda onunla tekrar sevişti. Fen kendini öyle bir coşkuyla ona veriyordu ki sanki ruhları gibi fiziksel bedenlerini de bir bütün haline getirmeye, ölümde bile ayrılmamayı sağlamaya çalışıyordu. Nihayet şafak sökmeden az önce sevişmekten ve üzüntüden perişan bir halde uykuya dalabildi. Zaman zaman uzun vakit önce terk edilmiş Luo köylerinden geçiyorlardı. Sırıklar üstüne kurulmuş kulübeler nehrin yükselmesiyle sular altında kalmıştı. Fen, sular yükselince kuru yerler aramaya gitmiş olmalılar dedi. Ancak sular çekilince geri dönerler. Tayita, iyi olmuş dedi. Karşılaşsaydık savaşmak zorunda kalacaktık ve bu yolculuk zaten yeterince uzadı. İnsanlarımız yurtlarına kavuşmayı dört gözle bekliyor. Fen, tıpkı benim gibi dedi. Gerçi bu hayatta ilk kez gidiyorum ama olsun. O gece Fen yine kabuslar gördü. Tayita onun zihninin karanlık dehşetinden kurtarıp, okşayarak öperek uyandırdı ve kollarını aldı. Ama Fen hala ateşi varmış gibi titriyor ve kalbi koşan bir atın nal sesleriyle güm güm atıyordu. Tayita yumuşak bir sesle, ''Yine aynı rüyayı mı gördün?'' dedi. Fen, ''Evet ama bu daha kötüydü.'' diye fısıldadı. ''Bu sefer yaşlılık yüzünden gözlerim de bozulmuştu ve seni ancak sisin içinde yürüyüp giden bir gölge halinde görebiliyordum.'' Tekrar Fen konuşana kadar ikisi de sessiz kaldı. ''Seni kaybetmek istemiyorum.'' Ama tanrıların bağışladığı bu güzel yılları da nafile özlemler ve acılarla israf etmek de istemiyorum. Güçlü ve mutlu olmalıyım. Birlikte geçirdiğimiz her dakikanın tadını çıkarmalıyım. Mutluluğumu seninle paylaşmalıyım. Bu korkunç ayrılık konusunu o an gelip çatıncaya kadar hiç açmayalım bir daha. Bir süre daha sustu. Sonra zor duyulur bir sesle, ''O an eninde sonunda gelecek nasıl olsa.'' dedi. ''Hayır sevgili Fen'' dedi Tayita. öyle olması gerekmiyor. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Asla. Fen, Tayita'nın kollarında sakin bir şekilde yatmış onu dinliyordu. Nefes alıp verişi bile zor duyulmaktaydı. Bunu önlemek için ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Bana da anlat. Tayita anlattı. Fen onu sessizce dinledi ama lafı biter bitmez yüzlerce soruya boğdu. Tayita onlara da cevap verince, bu ömür boyu sürebilir dedi. Tayita'nın önüne serdiği vizyonun büyüklüğü karşısında gözü yılmıştı. Tayita, belki sadece birkaç kısa yıl sürer diye cevap verdi. Ah Tayita, kendimi zor tutuyorum. Ne zaman başlayabiliriz? Eos'un Mısır'a yaptığı zararın etkilerini gidermek için daha yapılacak çok şey var. Onlar biter bitmez başlayabiliriz. O vakit gelene kadar gün sayacağım. Günler geçtikçe uygun rüzgarlar devam etti. Kürekçiler keyifle şarkılar söylediler. Moralleri yüksek, kolları ve sırtları dayanıklıydı. Nakanto'nun yeğenleri kanallardan sorunsuz bir şekilde geçiriyordu gemilerini. Tayita her gün öğle vakti direğin tepesine tırmanıp karayı görebilmek için uzaklara bakıyordu. Beklediğinden epey önce bitmek tükenmek bilmez gibi görünen papirusların ardında beliren ilk ağaçları görebildi. Kadırgaların omurgalarının altında Nil'in suları giderek derinleşti ve iki tarafı kaplayan sazlıklar azaldı. Sonunda büyük güney bataklığı bitti ve karşılarına Nil'in uzun yeşil bir yılan gibi kıvrılarak gittiği, uzak sisli ufukta kaybolduğu muazzam ovalar çıktı. Gemileri dik yamaçlı kıyıya bağladılar. Tinat ile adamları günlerdir ilk kez kuru toprakta kamp kurmakla uğraşırken atları da indirdiler. Bir fersah ötede 8 zürafadan oluşan bir sürü düz tepeli akasya ağaçlarının yapraklarını yemekle meşguldü. Tayita Tinat'a, "Şilluk ülkesinden ayrıldığımızdan beri taze et yemedik," dedi. "Yayın balığından başka bir şey yemek herkesin hoşuna gidecek. Bir av ekibi oluşturmayı öneriyorum. Kamp kurma işi bitince insanları bırakalım dinlenip eğlensinler." Tayita, Meren ve iki kız yaylarını alıp atlarına bindiler ve uzun boyunlu benekli hayvanların peşine düştüler. Kıyıya çıkmaktan atlar da binicileri kadar hoşnuttu. Açık alanda boyunlarını esnetip kuyruklarını sallayarak koşuyorlardı. Zürafalar onların geldiğini uzaktan görmüş ve akasya ağaçlarının arkasından çıkıp ovada dört nala kaçmaya başlamıştı. Ucu püsküllü uzun kuyruklarını sırtlarına doğru kıvırıp iki taraftaki bacaklarını aynı anda ileri attıkları için sanki ağır ağır uzaklaşıyormuş gibiydiler. Ama onlara yetişebilmek için avcıların atlarını sonuna kadar zorlaması gerekiyordu. Onlara yetişince zürafaların çıkardığı tozdan korumak için gözlerini iyice kısmak zorunda kalmışlardı. Tayita, eti herkesi doyurmaya yetecek irilikte yarı yetişkin bir erkeğin sürünün gerisinde kaldığını fark etti. Üstelik daha yumuşak ve leziz olacaktı. Onu diğerlerine gösterip, "İşte bunu yakalayacağız," diye bağırdı. Hayvana yaklaşırken yayını gerip ilk okunu attı ve arka bacağının gerisindeki kirişten vurdu. Hayvan yalpalayıp düşecek gibi olduysa da dengesini bulup koşmaya devam etti. Ama yaralı bacağını sürüyerek gidiyordu ve yavaşlamıştı. Tayita ötekilere işaret verdi. İki gruba ayrılıp zürafayı iki yandan sıkıştırdılar. Birkaç yüz metreden ok üstüne ok yağdırarak göğsünden vurdular. Kalbine ve ciğerlerine ulaşmaya çalışıyorlardı ama hayvanın derisi zırh gibi ve hayati organları derinlerdeydi. Zürafa kanlar içinde kuyruğunu oynatıp her ok isabet ettiğinde acıyla inleyerek koşmaya devam ediyordu. Biniciler atlarını iyice yaklaştırıp okların daha etkili olacağı bir menzile girdiler. Sidudu, Meren'in az gerisindeydi ve Meren dönüp omzunun üstünden göz atana kadar onun avın peşinden ne kadar pervasızca at koşturduğunu fark etmemişti. Kıza, "Çok yakınsın," diye bağırdı. "Araya aç Sidudu." Ama uyarmakta çok geç kalmıştı. Zürafa durup atı ürkütecek bir çifte savurdu. Sidudu dengesini kaybetmiş ve kafa üstü uçmuştu. Külçe gibi yere düştü ve tozların arasında neredeyse zürafanın ayaklarının altına doğru yuvarlandı. Hayvan Sidudu'nun kafasını parçalayacak ikinci bir çifte attı ama neyse ki başının üstünden geçti. Sonunda yuvarlanması durdu ve ölü gibi yere serildi. Meren hemen atını döndürmüş ve yere atlamıştı. O kıza doğru koşarken Sidudu sersemlemiş bir şekilde oturdu ve şaşkın şaşkın güldü. Yer göründüğünden sertmiş. İhtiyatla şakaklarını yokladı. Kafam da düşündüğümden yumuşakmış. Taita da Fen de onun düştüğünü görmemişti ve zürafanın peşinden gidiyorlardı. Taita Fen'e doğru, "Oklarımız onu öldürecek kadar derine işlemiyor," diye bağırdı. "Kılıçla bitirmem lazım işini." Fen endişeyle, "Kendini tehlikeye atma," diye bağırdı. Ama Taita uyarıyı duymazdan gelip ayaklarını üzengilerden çıkardı. "Duman yelinin başını tut," diye bağırarak dizginleri Fen'e attı. Sonra kılıcını kürek kemiklerinin arasında asılı olan kınından çıkarıp yere atladı. Atın ivmesinden yararlanarak ileri fırlayacağını ve kısa bir süreliğine zürafa ile aynı hızda koşabileceğini hesaplamıştı. Hayvanın her adımında devasa arka toynağı Taita'nın başından daha yükseğe çıkıyordu ve Taita da fırsattan yararlanıp araya dalmıştı. Ama zürafa en yakındaki toynağını yere koyup ağırlığını onun üstüne verdiğinde benekli derisinin altındaki tendonun neredeyse kendi bileği kadar olduğunu gördü. Koşarken kılıcı iki eliyle kavzasından kavradı ve tendonu hemen iç dizin üstünden kesmeyi planlayarak bütün gücüyle savurdu. Hedefi tutturmuş ve tendon kauçuk gibi bir ses çıkararak kopmuştu. Bacak çöktü ve zürafa sarısının üzerine devrildi. Tekrar doğrulmaya çalıştı ama bacağı sakatlanmıştı. Kalkamayıp yana doğru yıkıldı. Bir an için boynunu Taita'nın erişebileceği bir yere uzattı. Taita hemen fırlayıp kılıcını hayvanın ensesine tam omurgaya denk gelecek şekilde sapladı. Zürafa debelenirken geri kaçtı. Sonunda hayvanın dört bacağı da katılaştı ve hareketsiz kaldı. Göz kabakları titreşti ve kirpikleri iri gözlerini örttü. Taita cesedin yanında dururken Fen, duman yelini de yedeğine almış olarak yetişti. "Çok hızlıydın." Sesi hayranlık doluydu. "Tıpkı güvercine dalan bir doğan gibiydin." Atından atlayıp Taita'ya koştu. Saçları özgürce uçuşuyordu. Güzelim yüzü av heyecanıyla kıpkırmızı olmuştu. "Ve sen de o kadar güzelsin ki, ne zaman sana baksam gözlerim kamaşıyor." Taita onu kollarının arasına alıp yüzüne baktı. "Seni bırakabileceğimi nasıl düşünebilirsin?" "Bunu sonra konuşuruz. Bak, Meren ile Sidudu geliyor." Meren Sidudu'nun atını yakalamıştı ve kız atına biniyordu. Yakına gelince giysisinin yırtılmış olduğunu, göğüslerinin açıkta kaldığını fark ettiler. Üstü başı toz toprak içindeydi. Yanağı da sıyrılmıştı ama gülümsüyordu. "Hey Fen!" diye seslendi. "Eğlenceli bir oyundu değil mi?" Dördü en yakın akasya ağaçlarının yanına gittiler ve gölgede dinlensinler diye atlarından indiler. Su tulumunu elden ele geçirip susuzluklarını giderdikten sonra Sidudu tuniğini çıkarıp Taita'nın kendisini muayene etmesine izin verdi. Muayene fazla uzun sürmedi. "Giyinebilirsin Sidudu. Bir yerinde kırık yok," diye kızı rahatlattı. "Tek yapman gereken nehirde yıkanmak. Çürüklerinde birkaç güne kadar geçer. Şimdi Fen ile benim sizinle konuşmak istediğimiz çok önemli bir konu var." Taita'nın ava çıkmalarını istemesinin asıl nedeni buydu. Planlarını anlatabilmek için baş başa kalmalarını arzu etmişti. 71. ayrımın sonu sayfa 602, devamı 72. ayrımda.